Ayrım 10.
Sonra da onun zorla uzattığı elini yakalayıp Heathcliff'in avcuna sıkıştırdı. Ocağın ateşiyle, mumların ışığıyla oda iyice aydınlandığı için Heathcliff'teki değişikliği daha iyi görmüş, daha çok şaşırmıştım. Uzun boylu, atlet yapılı, sağlam görünüşlü bir erkek olmuş çıkmıştı. Onun yanında bizim bey sıska bir çocuk gibi kalıyordu. Dimdik duruşu onun orduda çalıştığı havasını uyandırıyordu. Yüzünün ifadesi, çizgileri Edgar'ınkilerden çok daha keskindi. Eski günlerin çaresizliğinden en küçük bir iz bile kalmamış, bilgiç bir hali vardı. Aşağı eğilmiş, kaşlarda kara alevlerle dolu gözlerde yarı uygar bir yırtıcılık gizlenmekteydi. Ama bunun geçiştirildiği de anlaşılmaktaydı. Davranışlarında bir ağırbaşlılık bile seziliyordu. Zarif sayılamayacak kadar ciddiydi ama eski kabalığından da eser yoktu. Bizim bey de benim kadar, hatta daha bile fazla şaşırmıştı. Çiftlik yanaşması dediği bu kimseye nasıl hitap edeceğini bilemediği için bir dakika kadar şaşkın şaşkın bakındı. Heathcliff de onun narin elini bıraktıktan sonra o konuşuncaya kadar sakin sakin yüzüne baktı. Bey en sonunda "Oturun efendim" diyebildi. Hanım eski günleri hatırlayarak sizi dostça karşılamamı istedi. Herhangi bir şey onun hoşuna gidince ben de seviniyorum. Heathcliff, "Benim için de öyledir," dedi. "Hele o şeyde benim de bir payım varsa daha çok sevinirim. Burada seve seve bir iki saat kalabilirim." Catherine'in karşısına oturdu. Hanım gözlerini ona dikmiş, bakışlarını ondan ayırdığı an ortadan kayboluvermesinden korkuyormuş gibi kıpırdamadan duruyordu. Heathcliff ise ona pek seyrek şöyle bir bakıyordu. Yalnız her bakışında daha güvençli bir şekilde kadının gözlerinden gizli zevkler içiyordu. İkisi de utanmayı düşünemeyecek kadar sevinçliydi. Ama Edgar'ın endişeden benzi sararmıştı. Hele hanımı odanın öbür tarafına geçip tekrar Heathcliff'in ellerini tutarak onunla beraber gülmeye başlayınca beyin endişesi de son haddini bulmuştu. Catherine, "Yarın bütün bunların bir rüyadan ibaret olduğunu düşüneceğim," diye bağırdı. "Seni bir kere daha gördüğüme, bir kere daha konuştuğuma, sana bir kere daha dokunabildiğime inanamayacağım. Ah seni gidi zalim Heathcliff seni. Böyle karşılanmayı hiç de hak etmedin ya. 3 yıl ne göründün ne sesini duyurdun ne de beni düşündün." Heathcliff, "Senin düşündüğünden birazcık daha fazla düşündüm ben seni," diye mırıldandı. "Evlendiğini de daha yeni öğrendim Cathy. Aşağıda avluda beklerken de kendi kendime şöyle bir plan kurdum. Senin yüzünü bir an görecek, hayretle bakışını, belki de yapmacıklı sevincini bir an seyredecek, sonra Hindley ile hesaplaşacak, ondan sonra da kanunun pençesine düşmemek için ne gerekiyorsa onu yapacaktım. Senin beni sevinçle karşılaman bu düşünceleri zihnimden siliverdi ama bir dahaki sefere benim karşıma başka türlü çıkmaya sakın niyetlenme. Hayır, beni gene uzaklaştırmayacaksın. Benim için gerçekten üzülmüştün değil mi? Eh, üzülmekte haklıydın. Senin sesini son duyduğum andan bu yana güç, acı bir hayat geçirdim. Beni bağışlaman gerek. Çünkü bütün çabalarım sadece senin içindi." Edgar her zamanki ses tonuyla, kibar haliyle araya girdi. "Catherine, çayı soğutmak istemiyorsak lütfen masaya gelir misin? Bay Heathcliff geceyi nerede geçirecek olursa olsun bir hayli yol yürümek zorunda kalacak. Ben de susadım." Hanım çaydanlığın karşısındaki yerini aldı. Çıngırakla çağrılan Isabel de geldi. Ben hepsinin sandalyelerini altlarına sürdükten sonra odadan çıktım. Yemek zar zor 10 dakika sürdü. Catherine'in fincanı boştu. Ne yiyecek ne de içecek hali kalmıştı. Edgar fincanın tabağına çay dökmüştü. O da bir lokmayı zor yuttu. Misafir o geceki ziyaretini 1 saatten fazla sürdürmedi. Ayrılırken ona Gimmerton'a mı gideceğini sordum. "Hayır, uğultulu tepelere gideceğim," dedi. "Bu sabah uğradığım zaman Bay Earnshaw beni oraya davet etti." Hindi Earnshaw onu davet etmiş. Heathcliff ona uğramış. O gittikten sonra üzüntü içinde bunları düşündüm. 200'lü bir adam oldu da buralara pelerini altında kötülük etmeye mi geldi acaba diye aklımdan geçirdim. Kalbimin derinliklerinde bir ön sesi bana onun buradan uzakta kalmasının daha iyi olacağını söylüyordu. Gece yarısına doğru Catherine'in yavaşça odama süzülüp başucuma oturarak beni kaldırmak için saçımı çekmesiyle uykumdan uyandım. Özür dilemek ister gibi, "Gözüme bir türlü uyku girmedi Alan," dedi. "Mutluluğumu paylaşacak bir canlı yaratığa ihtiyacım var. Kendisine hiç ilgilendirmeyen bir şey beni sevindirdi diye Edgar somurtup duruyor. Ancak öfkeli saçma sapan sözler söylemek için ağzını açıyor. O kadar hasta uykusuz olduğu bir sırada onunla konuşmak istediğim için de benim zalim bencil bir insan olduğumu söylüyor. Zaten en küçük bir güçlükle karşılaştı mı hemen hastalığını verir. Heathcliff'e öven bir iki söz söyler söylemez ya başı ağrıdığı için ya da hasedinden ağlamaya başladı. Ben de onu öylece bırakıp buraya geldim. Heathcliff'i ona met etmenin ne lüzumu var dedim. Çocukken birbirlerinden hoşlanmazlardı. Heathcliff'e de Edgar'ı övmeye kalksaydın o da sinirlenirdi mutlaka. İnsanın yaratılışı böyle. İkisinin kavga etmelerini istemiyorsan Bay Linton'a ondan hiç bahsetme. Küçük hanım, ama bu da büyük bir güçsüzlüğe işaret sayılmaz mı diye sordu. Ben hiç kıskanç değilimdir. Isabel'in sarı saçlarının pırıl pırıl oluşuna, teninin beyazlığına, eşsiz zarafetine, bütün ev halkının onun üstüne titremesine hiç üzülüyor muyum? Hatta sen bile ne zaman Isabel ile aramızda bir anlaşmazlık çıksa onun tarafını tutarsın Nelly. Ben de budala bir anne gibi boyun eğer, ona yavrum kuzum der, sinirleri yatışsın diye yaltaklanırım. Bizim içli dışlı olmamız ağabeysinin de hoşuna gidiyor. Ben de bunu istiyorum. Ama ikisi birbirinin tıpatıp eşi. İkisi de şımartılmış, dünyanın onlar için yaratıldığını sanıyorlar. Ben de gerçi onlara uymaya çalışıyorum ama şöyle iyi bir cezanın ikisini de yola getireceğini de düşünmüyor değilim. Yanılıyorsunuz Bayan Linton dedim. Asıl onlar size uymaya çalışıyorlar. Öyle yapmasalar neler olacağını çok iyi biliyorum. İşleri güçleri senin istediklerini önceden fark etmek olduğu müddetçe sen de onların geçici heveslerine göz yumabilirsin. Fakat iki taraf içinde aynı derecede önem taşıyan bir durumla karşılaşınca sen kavga çıkarırsın. O zaman da senin zayıf güçsüz dediklerin senin kadar inatçı olmayı başaracaklar. O zaman da birbirimizi öldürünceye kadar kavga edeceğiz değil mi Nelly? Küçük hanım bunları gülerek söylemişti. Hayır, bak sana anlatayım Nelly. Ben Edgar'ın sevgisine öyle güveniyorum ki onu öldürsem bile bana karşılık vermek istemeyecektir. Bu sevgisinden ötürü kocasına daha fazla değer vermesini tavsiye ettim. Veriyorum dedi. Ama o da küçücük şeyler için mızırdanmamalı. Çocukça bir şey bu. Heathcliff'in artık herkesin saygısına layık bir insan olduğunu, kendisinin de onunla arkadaşlık etmekten hoşlanacağını söylediğim zaman da gözyaşı dökeceğine bana hak vermeli, duruma sevinmeliydi. Heathcliff'e alışmak hatta onu sevmek zorundadır. Heathcliff'in ise ondan hoşlanmaması için ne gibi sebepler bulunduğunu düşünürsek, bugünkü davranışının fevkalade olduğunu kabul etmemiz gerekir. Onun uğultulu tepelere gitmesine ne dersin diye sordum. Her bakımdan da değişip düzelmiş görünüyor. Tam da bir dindar olmuş. Bütün düşmanlarına dostluğun sağ elini uzatıyor. Catherine, bunu bana açıkladı dedi. Ben de senin kadar merak ediyorum. Senin hala orada oturduğunu sandığı için oraya gidip senden beni sormak istemiş. Joseph de gidip Hindley'e anlatmış. O da odasından çıkıp Heathcliff'e neler yaptığını, nasıl yaşadığını sormuş. Sonunda da içeriye buyur etmiş. İçeride iskambil oynanıyormuş. Heathcliff de aralarına katılmış. Ağabeyim oyunda ona para kaptırmış ama Heathcliff'te çok para bulunduğunu anlayınca akşama gene gelmesini söylemiş. O da kabul etmiş. Hindley arkadaşlarını dikkatle seçmeyi başaramayacak kadar düşüncesiz bir insandır. Alçakça incittiği kimselere güvenmemesi gerektiğini de düşünmek zahmetine katlanmaz. Fakat Heathcliff eski düşmanıyla ilişki kurmasının sebeplerini açıklarken yarınca yürüyerek gidip gelebilmek imkanından, vaktiyle birlikte yaşadığımız eve karşı duyduğu bağlılıktan söz etti. Ayrıca Gimmerton yerine orada oturursa benim de kendisini daha sık görebileceğimi düşünmüş. Uğultulu tepelerde oturmasına izin verilirse bunun karşılığını bol bol ödeyeceğini de söylüyor. Ağabeyimin gözü doymazlığı bu teklifi hemen kabul etmesini sağlayacaktır. Gerçi ağabeyim bir eliyle topladığını öbür eliyle etrafa savurur ama eskiden beri de açgözlüdür. Orası tam da genç bir adamın yerleşebileceği gibi bir yer dedim. Bu işin varacağı sonuçtan hiç endişe duymuyor musun? Arkadaşımın bakımından duymuyorum. Sağlam kafası onu tehlikelerden koruyacaktır. Hindley için biraz endişeleniyorum ama manevi bakımdan bugünkü durumundan daha kötü olamaz. Vücuduna gelebilecek bir zararı ise ben araya girip önlüyorum. Bu akşamki olay da beni Tanrı'yla da insanlarla da barıştırdı. Daha önce kadere karşı öfkeyle isyan etmiştim. Ah, çok çok çektim ben Nelly. O yaratık benim ne acılar çektiğimi bilseydi bunların sona erişini budalaca bir huysuzlukla gölgelemekten utanırdı. Halbuki benim dertlerime tek başıma katlanmam bile onun için bir iyilik sayılırdı. Çektiğim acıyı anlatabilseydim o da bunların sona ereceği günü benim gibi dört gözle beklemeyi öğrenirdi. Ama bunlar geçti artık. Onun budalalığının da öcünü almaya kalkacak değilim. Bundan sonra her şeye katlanabilirim. Dünyanın en aşağılık yaratığı yanağıma bir tokat vuracak olsa, sadece öbür yanağımı da uzatmakla kalmaz, onu kızdırdığım için de ayrıca özür dilerim. Bunu ispat etmek için de hemen gidip Edgar'la barışacağım. Allah rahatlık versin, ben gerçekten bir meleğim. Bu kendinden memnun hava içinde odadan çıktı. Verdiği kararın başarısı da ertesi sabah açıkça görüldü. Edgar Linton sadece huysuzluktan vazgeçmekle kalmamış, Catherine'in coşkun canlılığını gördükçe neşesi gölgelenir gibi olduğu halde, karısının öğleden sonra uğultulu tepelere giderken Isabel'i de beraber götürmesine izin vermişti. Catherine ise kocasını öylesine sıcak, öylesine tatlı bir sevgiyle mükafatlandırdı ki ev birkaç gün cennete döndü. Bundan da hem bey hem hizmetçiler faydalandılar. Heathcliff, ileride ona Bay Heathcliff demek gerekecek, başlangıçta Thrushcross gelince sık sık gelmekten çekiniyordu. Ev sahibinin bu ziyaretlere ne zamana kadar dayanabileceğini öğrenmeye çalışıyor gibiydi. Catherine de onu görmekten duyduğu sevinci belirtirken kullandığı kelimelere dikkat ediyor, ifrata kaçmamaya çalışıyordu. Böylece Heathcliff daima beklenen bir misafir olma hakkını kazandı. Çocukluğundaki o içine kapanıklığı hala devam ettiriyordu. Bu da içindeki coşkun duyguları dizginlemesine yarıyordu. Bey'in huzursuzluğu biraz yatışmıştı, sonra da bu huzursuzluğu bir süre için başka bir yana yöneldi. Onun yeni üzüntüsü de Isabel Linton'ın misafire karşı birdenbire önüne geçilmesi imkansız bir şekilde yakınlık duymasından doğmuştu. O zamanlar Isabel 18 yaşında çekici bir kızdı. Keskin zekası, ince canlı duyguları, kızdırınca sertliğe kaçan bir yaratılışı vardı ama öyleyken gene de davranışları çocuksuydu. Onu çok seven ağabeyisi bu inanılmaz tutkuyu öğrenince şaşırmıştı. Adı sanı belirsiz bir erkekle hayatını birleştirmesinin yaratacağı alçalma, bir erkek varisi yetiştiremediğine göre varının yoğunun böyle birinin eline geçmesi ihtimali bir yana, Heathcliff'in durumunu aşağı yukarı tahmin ettiği için ayrıca üzülüyordu. Çünkü adamın dış görünüşü ne kadar değişmiş olursa olsun, düşünceleri değişemezdi. Zaten değişmemişti de. Bu yaratılış Edgar'ı ürkütüyor, içinde isyan uyandırıyordu. Isabel'i ona emanet etmek düşüncesini aklına bile getirmek istemiyordu. Kardeşinin duygularının tek taraflı olduğunu, kendiliğinden doğduğunu bilse daha da fazla üzülürdü mutlaka. Ama o durumun farkına varır varmaz suçu Heathcliff'e yüklemiş, kardeşinin onun kurduğu tuzağa düştüğüne inanmıştı. Hepimiz Isabel'in bir şeylere üzüldüğünü, kendini yediğini fark etmiştik. Kavgacı çekilmez bir hale almıştı. Durmadan Catherine'e çatıyor, onu alaya alıyor, onun zaten fazla olmayan sabrını taşırmaktan da çekinmiyordu. Biz ise sağlık durumu günden güne bozulduğu için hasta olduğundan ötürü böyle yapıyor diye düşünüyorduk. Gözlerimizin önünde günden güne eriyip solmaktaydı çünkü. Bir gün her zamankinden daha dalgın bir halde kahvaltısını hizmetçiler onun istediği şekilde hazırlamamışlar diye geri çevirince durum değişti. Evin hanımının ona değer vermediğini, Edgar'ın onu ihmal ettiğini, kapılar açık bırakıldığı için soğuk aldığını, bizim sırf onu kızdırmak için ocağı söndürdüğümüzü söylüyordu. Bunlar gibi daha yüze yakın şikayet birbiri ardı sıra sıralanınca Catherine onu hemen yatağına yatmaya zorladı. Bir güzel azarladıktan sonra da yatağına yatmazsa doktor çağıracağını bildirdi. Kenneth'in lafını duyunca kız hemen hasta filan olmadığını, sadece Catherine'in hırçınlığı yüzünden keyfinin kaçtığını söyledi. Hanım bu mantıksız iddiaya şaşmış görünerek, ''Bana nasıl hırçın diyebiliyorsun şımarık kız?'' diye bağırdı. ''Aklını kaybetmek üzeresin besbelli. Söyle bakalım ben sana ne zaman hırçınlık ettim?'' ''Isabel dün'' diye hıçkırdı. ''Şimdi de.'' Yengesi, ''Dün ha?'' dedi. ''Acaba ne zaman oldu bu?'' ''Kırlarda yürüyüş yaparken sen Heathcliff'le gezinirken bana da canımın istediği yere gidebileceğimi söyledin.'' Catherine güldü. ''Senin hırçınlık dediğin bu ha? Bu sözlerle yanımızda fazlalık ettiğini anlatmak istemiş değilim ki. Yanımızda olup olmamanın da bizim için bir önemi yoktu. Ben sadece Heathcliff'in konuşmalarının seni sıkacağını düşünmüştüm o kadar.'' Genç kız, ''Aa hayır!'' diye ağladı. ''Benim orada olmaktan hoşlandığımı bildiğin için yanınızdan uzaklaştırmak istiyordun.'' Catherine bana dönerek, ''Bu çocuğun aklı başında mı?'' diye sordu. ''Konuştuklarımızı şimdi kelimesi kelimesine tekrarlayacağım. Isabel, sen de neresinden hoşlandığını bana açıklayıver.'' ''Isabel, konuşulandan bana ne?'' dedi. ''Benim istediğim sadece...'' Catherine onun cümlesini tamamlamaktan çekindiğini fark edince, ''Evet, istediğin neydi?'' diye sordu. Onun yanında olmak istiyorum. Her zaman da ondan uzaklaştıramayacaksınız beni. Senin bir çoban köpeğinden farkın yok, Cathy. Kendinden başkasının sevilmesini istemiyorsun. Catherine şaşırmıştı. Sen de arsız bir küçük maymunsun, diye bağırdı. Ama ben budalalığın bu derecesine inanmam. Heathcliff'in hayranlığını kazanmak istemene, onu cazip bir kimse olarak görmene imkan yok. İnşallah sözlerini yanlış anlamamışımdır Isabel. Çılgına dönmüş olan kız, hayır yanlış anlamadın, dedi. Ben onu senin Edgar'ı sevdiğinden çok daha fazla seviyorum. Sen bırakırsan o da beni aynı şekilde sevebilir. Catherine hecelerin üzerine basa basa, bana bir ülke bağışlasalar senin yerinde olmak istemem, dedi. İçten konuşuyor gibiydi. Şu kıza delilik ettiğini anlatmama yardım et Nelly, dedi. Ona Heathcliff'in nasıl bir insan olduğunu anlatıver. Onun yontulmamış, kültürsüz bir yabani olduğunu, katır tırnaklarıyla, deri dikenleriyle kaplı kupkuru bir kıra benzediğini anlat. Bana kalsa senin ona gönül vermeni tavsiye etmekle bir kanaryayı kış ortasında parka bırakmak arasında bir fark yok. Bu hayallerin kafacığını kaplamasına onun karakteri hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamandan başka bir sebep göremiyorum yavrucağızım. Aman yalvarırım, sakın sert görünüşünün altında derin bir iyilik, sevgi gizlenebileceğini düşüneyim deme. O işlenmemiş bir elmas, içinde inci bulunan bir istiridye değildir. Yırtıcı, insafsız kurt gibi bir adamdır. Ben ona asla şu ya da bu düşmanı rahat bırak, ona zarar vermek hainlik, insafsızlık olur demem. Sadece onları rahat bırak, çünkü zarar görmelerini istemiyorum derim. Hem senin yüzünden başının derde gireceğini de sezerse, seni bir serçe yumurtası gibi eziverir Isabel. Ben onun Linton soyadını taşıyan birini sevemeyeceğini biliyorum. Ama paran içinde hiç düşünmeden seninle evlenebilir. Hırs onun içinde günden güne büyüyen bir günah olmuş. İşte benim düşüncelerim bunlar. Üstelik onun da arkadaşıyım. Öyle ki cidden seni ele geçirmeyi düşünüyorsa benim de dilimi tutup onun tuzağına düşmene göz yummam bile gerekebilir. Isabel gelinine öfkeli öfkeli baktı. Utan, utan diye öfkeyle bağırdı. Sen 20 düşmandan beter, zehirli bir arkadaşsın. Ya demek bana inanmıyorsun öyle mi? Benim yezidçesine bencillikten böyle konuştuğumu düşünüyorsun değil mi? Isabel öyle olduğuna hiç şüphem yok diye karşılık verdi. Öbürü çok iyi diye bağırdı. Aklına koyduysan dene bakalım. Ben üzerime düşeni yaptım. Gerisi senin o yılışık küstah davranışlarına bırakıyorum. Catherine odadan çıkıp giderken genç kız da onun bencilliğinin cezasını ben çekeceğim diye hıçkırdı. Herkes her şey bana karşı. Benim tek avuntumu da berbat etti. Ama bir sürü de yalan attı değil mi? Bay Heathcliff bir canavar değil, onurlu, dürüst bir insan. Öyle olmasa onu hatırlayabilir miydi? Bu adamı aklından çıkar küçük hanım dedim. O uğursuz bir kuştur. Senin dengin olamaz. Bayan Linton biraz sert konuştu ama yalan söylediğini de iddia edemem. Hanım onun iç yüzünü benden de başkalarından da daha iyi bilir. Onu olduğundan daha kötü tanıtmayı da asla istemez. Dürüst insanlar yaptıklarını gizlemezler. Bugüne kadar nasıl yaşadı, nasıl zengin oldu? Uğultulu tepelerde nefret ettiği bir kimsenin evinde niçin oturuyor? O geleli beri Bay Hindley Earnshaw'un daha kötüleştiğini söylüyorlar. Bütün gece birlikte oturuyorlarmış. Hindley ondan toprağının karşılığında para alıyormuş. Kumar oynayıp içki içmekten başka bir şey yapmıyormuş. Bunları daha bir hafta önce öğrendim. Hepsini Joseph anlattı. Ona Gimmerton'da rastlamıştım. Bana bizim evin halını hiç sorma Nelly dedi. Ev sahibi de misafiri de evin altını üstüne getiriyor. Bizim beyi görme. Ne kıyametten korkuyor ne de bir şeyden. Ne Paulos'tan, ne Petros'tan, ne Johannes'ten, ne de Matta'dan. Hatta onlarla yüz yüze gelmek istiyor gibi bir hali var ya. Ya o senin garı gılıhlı Heathcliff'e de ne buyrulu? Her bir şeye gülüyor. Aha ben de hem de nasın? Şeytanın da kendisi. Gel önce geldikçe bizim buradaki kral hayatını hiç anlatmıyor mu? Bah durum şöyle. Gün batımında galgıyorlar, zar içki, pancurlar kapalı, ta ertesi gün öğlene de sürüyor. Sonra da güfürler ede ede odasına gidiyor. Emme ne güfürler, bir duysan, yiyip içip kumar oynadıktan sonra da komşu cefliğe, sahibinin gayrılansın gevezelik etmeye gidiyor. Herifçi olduğunun çok parası var galiba. Allah biliyor ya bizim bayan Catherine, onun babasının paracıklarını nasılsın kendi cebine akıttığını, ağabeysinin de onun açtığı yoldan aşağı uçuruma nasıl yuvarlandığını söylüyordur. İşte böyle küçük hanım. Joseph densiz bulan biridir ama yalan söylemez. Heathcliff hakkında anlattıkları doğruysa böyle bir koca istemeyi aklından bile geçirmezsin değil mi? Isabel, sen de öbürleri gibisin Alan diye karşılık verdi. Senin itiraflarını dinlemeyeceğim. Yeryüzünde mutluluk diye bir şey olmadığına beni inandırmak istemen için senin çok kötü bir insan olman gerekir. Kendi haline bırakılsaydı bu hevesten vazgeçer miydi? Yoksa emelini içinde saklayıp zamanla gerçekleştirmeye mi bakardı? Bilemiyorum. Zaten düşünmeye de pek vakti olmadı. Ertesi gün komşu kasabada bir yargıç toplantısı varmış. Bizim bey buna katılmak zorundaydı. Heathcliff de onun yokluğunu fark etmiş olacak ki her zamankinden daha erken geldi. Catherine ile Isabel aralarının açık olmasına rağmen kütüphanede sessiz sedasız oturuyorlardı. Isabel son yaptığı akılsızlıktan öfkeye kapılıp sırlarını açıkladığından ötürü kaygılıydı. Öbürü ise daha olgun bir hava içinde genç kıza gerçekten darıldığını düşünüyor, onun sertliğiyle gene alay ederse bunun gülünecek bir şey olmadığını genç kıza ne şekilde anlatacağını tasarlamaya çalışıyordu. Heathcliff'in pencerenin önünden geçtiğini görünce de güldü. Ben ocak başını süpürüyordum. Dudaklarındaki haince gülümseyişi fark ettim. Isabel ya düşüncelere ya da kitabına dalmıştı. Kapı açılıncaya kadar bir harekette bulunmadı. O zaman da kaçamayacak kadar geç kalmıştı. İmkan bulsaydı kaçacaktı da. Hanım neşeli neşeli ocağı bir iskemle çekerek gel gel dedi. Aman ne iyi ettin. Biz de burada iki kişi oturmuş, aramızdaki soğukluğu giderecek bir üçüncü kişiyi üzgün üzgün bekliyorduk. Üstelik ikimizin de seçeceği tek insan sensin. Sana benden daha düşkün birini tanıtmak bana şeref veriyor Heathcliff. Bu senin de gururunu okşar sanırım. Hayır Nelly değil, ona öyle bakma. Benim zavallı küçük görümceciğim. Senin gerek benden, gerek ruh güzelliğinin uğruna yanıp tutuşuyor. Edgar'ın eniştesi olman da tamamen sana bağlı. Hayır hayır Isabel, kaçamazsın. Hanım öfkeyle yerinden kalkan kızcağızı yapmacık bir neşeyle yakaladı. Senin için kediler gibi kavga ediyordu Heathcliff. Bağlılık, hayranlık konularında ben eni konu alt edilmiş sayılırım. Ayrıca ben bir kenara çekilmek nezaketini gösterseymişim, rakibim senin kalbine bir ok fırlatıp seni ömrünün sonuna kadar kendine bağlayabilirmiş. Beni de ebediyen unuttururmuş. Isabel bileğini sımsıkı kavrayan elden kurtulmaya çalışırken ağırbaşlılığını da elden bırakmadan "Catherine!" diye haykırdı. "Sadece gerçekleri anlatıp şaka niyetinde de olsa benim aleyhimde bulunmasaydın sana candan teşekkür ederdim. Bay Heathcliff bir zahmet şu sizin arkadaşınız olacak kadına söyleyin de beni serbest bıraksın. Sizinle aramızda samimi dostluk olmadığını da unutuyor. Üstelik onu pek eğlendiren bu hal bana anlatamayacağım derecede acı veriyor." Misafir bu sözlere hiçbir karşılık vermeyip yerine oturduktan sonra da kızla ilgilenmeyince o da yeniden Catherine'e dönerek serbest bırakılması için alçak sesle yalvarmaya başladı. Catherine, "Hayır, asla!" diye bağırdı. "Bir daha çoban köpeğine benzetilmeye de hiç niyetim yok. Burada kalacaksın. Bitti. Heathcliff, verdiğim haberi seni memnun ettiğini niye söylemiyorsun? Isabel, kendisinin sana karşı beslediği sevginin yanında Edgar'ın bana karşı beslediği sevginin hiç kalacağına yemin ediyor. Yanılmıyorsam buna benzer bir şey söylemişti değil mi Alan? Geçen gün ben hoş karşılanmaz diye onu senin yanından uzaklaştırdığım için de üzüntüden, öfkeden oruç tutuyor." Heathcliff sandalyesini onlara doğru çevirerek ''Bana kalırsa sen kıza iftira ediyorsun'' dedi. ''Hiç değilse şimdi benim yanımdan kaçmak istiyor.